Ayrım 31, Mumhala 2, Aziz Nesin, sayfa 393. Vakıf, dere boyu yatakta, 10 Ekim 1990. Ah eşek Aziz, ah! 2 günden beri Franz Liszt'in müzik kasetini Maurice Ravel'in diye dinleyip duruyorsun. Üstelik Ravel'in yüceliğine hayranlıkla. Bir de kasetin kutusundaki yazıyı okudun ki, vay eşek Aziz. Ravel'e hayransın ya, 1 numaralı piyano konçertosu. 13 Ekim 1990 Cumartesi. Godot'u beklerken benim hayran olduğum bir düş kırıklığımdır. Çünkü ben Godot'u beklerken'i seyretmeden yıllarca önce, 1950 öncesinde Mehdi adlı bir piyes yazmayı tasarlıyor ve yavaş yavaş notlarını tutuyordum. Mehdi bütün insanlığın ütopyasıdır. Genel ve sonsuz insanlık umududur. Çevren gibidir. Nasıl çevren görülür ama ona ulaşılmazsa, Mehdi de hep umulur ama ona kavuşulmaz. Godot'u beklerken'i seyredince benim Mehdi olarak düşünüp tasarladıklarımı en yetkin olarak ama benim tasarlamadığım bir biçimde yazılmış görüp hem şaşırdım hem hayran oldum. Aradan yıllar geçti. Bugün 13 Ekim 1990 Cumartesi saat 7:42. Tarih ve Toplum dergisinde Turgut Akpınar'ın Türklerin İslamiyet'te Yeri başlıklı yazısında Mehdi'ye ilişkin bölümü okurken 40-45 yıl öncesinin bu olayını anımsadım ve yine de Mehdi oyununu yazsam mı diye düşündüm. Şöyle yazıyor Turgut Akpınar. Kitle kolay inanır. Ümit ve hayal ettiği şeylerin gerçekleşmesini, daha iyi, adil bir dünyanın kurulmasını bekler. Bu yüzden tarihte ben Mehdi'yim diye ortaya çıkanların hiçbiri insanlara istediğini veremediği halde milyonlarca insan Mehdi'nin geleceği günü bekler. Onun geleceği gün binmesi için nefis şekilde eğerlenmiş at bekletenlere inanır. Her ütopya, her umulan gelecek güzelliği bir Mehdi'dir. Komünizm de bir Mehdi'ydi ve yine de öyle. Mehdi gelince binsin diye eğerlenmiş hazır bekletilen at motifi oyunda kullanılmalı. Hiç aklıma gelmemişti. Çağcıl zamanımızda bu at lüks arabaya dönüşmüş olabilir. Şu yazısı okunacak Turgut Akpınar'ın. Din sosyolojisi açısından halk inancı ve hareketlerin doğuşu hakkında düşünceler. Türk Folkloru Dergisi sayı 87, 1986. Halk dini, halk inancı kavramları ve tarikatlar. 1983 yılı 5. Türkoloji Kongresi tebliği yayınlanmış. Vakıf, dere boyu 15 Ekim 1990. Bir o Cihangir'deki evde görünümün olağanüstü güzelliğinin tadına vardım, bir de burada, vakıfın dere boyundaki evinde. Güneş ışığıyla görünümün sürekli değişmesi, görünümün bana verdiği mutluluk. Öğeleri x derinlik, sonsuzluk çevrene dek. Çerçeve, ışıkla renklerin değişmesi. Vakıf, dere boyu 15 Ekim 1990. Öykü. 50 milyar miras aldatan kadına. Yaşlılık en zor zanaat. Alberto Moravia'nın hayali. Orospu karısı. 83-38 eşittir 45 yaş fark. Kendisi bilmiyor mu? Enayi mi? Biliyor. Bile bile. Peki neden? Nasıl yaşam onu bırakacak, o da dünyayı? Kendisini bırakacak yaşamı ve kendisinin bırakmak zorunda kalacağı dünyaya bir aşk aracılığıyla bir ilmik atmak. Dünya ile bir bağ, çürük bağ. Biliyor çürük olduğunu Moravia ama ne yapsın? Bu yaştan sonra sağlamı vardı, o mu olmaz dedi. Ondan yaşam intikamını alacak. Yaşlandırıp, çirkinleştirip, yalnızlayarak. O bulamayacak Moravia'nın bulduğunu. Vakıf, dere boyu 18 Ekim 1990, saat 10:30. Bugün 18 Ekim 1990 Perşembe. Şimdi saat 8:25. Saat 6'da uyandım. Bugün Karagöz'ün kaptanlığının 2. bölümünü de bitirip Ruşen Bey ile Zeliha Berksoy'a vermek üzere Osman Karaca'ya göndermeliyim. Bugün saat 19:45 uçağıyla Antalya'ya uçmak için saat 17'de vakıftan çıkmalıyım. Yani saat 16'ya dek Karagöz'ün kaptanlığının 2. bölümünü bitirmem gerekiyor. Eski müsveddelerin fotokopilerini incelerken sayfaların arkalarında ilginç notlar buldum. Onları buraya olduğu gibi aktarıyorum. Aşağı yukarı yazılış tarihlerini bulabilirim, hiç değilse yılını. Salt insanlar değil, salt hayvanlar değil, salt bitkiler değil, bütün yaratıklar, canlı cansız her ne varsa bu dünyada hepsi, hepsi duysun. Dağlar, taşlar, sular, havalar, toprak ve gök, yer duysun. Ve yeryüzü ve gökyüzü ve yerin dibi ve suyun dibi, kumlar, kayalar, bulutlar, yağmurlar, çiçekler ve kırağılar ve yerin 7 kat dibi ve akan sular ve durgun su, hava duysun. Seviyorum. Emzikli kadınların süt dolu memeleri duysun. Sevişenlerin kaynayan kanı, ilk değdiği parmakları duysun. Dudaklar duysun, uykusuz geceler duysun. Sarhoşlar tüh yahu, eski Türkçe'de bu sözcüğü doysun okudum ama şaştım saçmalığa. Yazının burasına geldim de ancak anladım. Doysun değil, duysun. Arap harfleriyle iki sözcük de bu biçimde yazılıyor. Seviyorum'u okuyunca anlayabildim. Kasıklarındaki sancı duysun, sarhoşlar duysun, ayıklar duysun, sayrılar, sağlıklar duysun. Seviyorum ve tarihler benden duyup öğrensin ve yazsın ki, ben seviyorum olacak herhalde, orasını boş bırakmışım. İlkel insanın, mağara insanının, insan soyunun ilk atalarının sesiyle, o canhıraş, o kulak tırmalayan, o yürek burkan sesiyle haykırıyordu. Canavarın pençesine düşmüş insanın sesiyle, ölümcül yara almış canavarın sesiyle bağırıyordu. Seviyorum. Kimi leğin gök gürler gibi, kimi leğin ağlamaktan kısılmış kadın sesiyle, kimi leğin fısıldayarak. Bu bölüm burada kalmış. Bir tarih var. Ankara, 3 Mayıs 1983, saat 8:23. Kim bilir daha nerelere neler yazmışımdır da oralarda unutulmuş, kalmış, gitmiştir. Vakıf, Dereboyu, 18 Ekim 1990. Çok acıkırsınız, pek çok. Sanki sofralar dolusu yemek yiyeceğinizi sanırsınız ve o açlıkla zengin bir sofraya oturursunuz. Yersiniz, yersiniz, yersiniz. Ve bir zaman sonra artık yiyemezsiniz. Lütfen derler, biraz daha yersiniz. Buyurun derler, ayıp olmasın diye bir lokma daha alırsınız. Rica ederim derler, sözde yermiş gibi yaparsınız. Ah ah, artık yiyemiyorsunuz, canınız istemiyor. Hayır, olanaksız, yiyemezsiniz. İşte ben yazı yazmak bakımından o duruma geldim. Hayır, yazamıyorum, yazmak istemiyorum. Yazmaktan o denli bunalmışım, yorulmuşum, bıkmışım ki. Yazı yazmamak için türlü bahaneler uyduruyorum. Kendi kendimi kandırıyorum. Yazmaktan, yazıdan boğulacak gibiyim. Ay, okumaktan da, ama bilmiyorum. En çok birkaç saat sürer bu. O da yine de bir uçak, bir otobüs yolculuğunda nice doyarsak doyalım, bir zaman sonra nasıl yine acıkacaksak, işte tıpkı öyle. Yine yazacağım, yine okuyacağım ve yine bıkacağım ve yine... Antalya, Talya Otel, 19 Ekim 1990. 70 yaşıma dek dünya ve yaşamı o denli çok seviyordum ki, bu güzelliği, güzellikleri bir sevdiğimle üleşmeden yaşamak bana çok zor geliyordu. 70 yaşımdan sonra ise dünya ve yaşam bana eskisinden çok daha güzel ve başka geldi. Ve dünyayı, yaşamı ve sundukları güzellikleri öyle çok seviyorum ki, onları kim olursa olsun başka biriyle üleşmek bana zor, hatta olanaksız geliyor. Talya, 216. 21 Ekim 1990 Pazar. Nüfus sayımı. Çok kez bir yanlışı yaptıktan sonra yaptığımızın yanlış olduğunu anlarız. Böyle olunca yaptığımız yanlış nasıl olsa yapılacaktır, vazgeçilemezdir, dönülemezdir, nasıl olsa yapılacaktır, yazgıdır. Peroj, 9 Kasım 1990. Peroj. Ortaokul 1. sınıftan 13-14 yaşımdan başlayarak hep bir kent kurmayı tasarladım. Durmadan o kenti en küçük ayrıntılarına dek çizerdim. Altyapılarını bile, pazarını, okulunu, parkını, hastanesini. Yaşım büyüdükçe kenti büyütürdüm. Yaşama geçip gerçekle karşılaşınca küçültmeye başladım. 50 yaşıma dek ev bile alamadım. Sonraları küçüle küçüle işte bu vakıfı kurmaya başladım 1972'den sonra. Peroj'u işte bunun için sevdim. Orta çağda yaşamış olsaydım işte böyle bir küçük ve kendine kapalı bir kent kurardım. Böyle bu denli güzel yerlerdeyken hele içiyorsam hala bu güzellikleri bölüşeceğim, sevgilimle birlikte olmak istiyorum. Hala. O benim yalnızlığım. Salt böyle zaman ve yerlerde bana yetmiyor. 9 Kasım 1990. Mezarım Nesin Vakfı'nda taşsız, imsiz bir yere örnek Ali Fuat Cebesoy. 13 Kasım 1990. Vakıfa gelmek, vakıfa kavuşmak, vakıfta yaşamak ne güzel. Hiçbir yerde bu denli mutlu olamıyorum. Vakıf, 16 Kasım 1990. Vasiyet. Ben bir dünyalıyım, dünya insanıyım, dünya yurttaşıyım. En ilkelinden, en gelişmişine, genel olarak bütün dinlere karşıyım. Kendim de dinsiz ve tanrısızım ama dinsiz ve tanrısız olanlar hangi dünyadan olursa olsun bütün içtenlikli dindarlara saygım var. Kendim bir dinsiz ve tanrısız olarak dünya insanı olduğum gibi hem bütün dünya dinlerinden hem dinsizlerindenim demem doğru olur. Yapayalnızım. Hep yalnızdım. Yalnızlıktan hiçbir yakınmam olmadı. Yalnızlıktan kurtulamayacağımı artık iyice anladıktan sonra. Vakıf, 16 Kasım 1990. Yazar olmaya yeteneğiniz yok ama yine de ille yazar olmak mı istiyorsunuz? Bunun tek yolu vardır, yazarlıkta üstelemek. Çağdaşım öyle yazarlar var ki bana göre onlar yeteneksizliklerinden dolayı yazar değiller ve olamazlardı ama yazarlıkta öyle direnmişler, öyle üstelemişler ki sonunda yazar sayılmışlardır. Yazarlar sözlüklerine, ansiklopedilere, yazın tarihine geçecekler. Adlarını yazsam kıyamet kopar. Kıyamet kopması umurumda değil de bir işe yaramaz açıklamam. Teşvikiye, 29 Kasım 1990. Ne şaşılası şey? İnmelik'ten hastanedeyken nice nice insanlar ziyaretime geldi. Hatta önceden tanışmadığımız okurlarım bile. Bir ay süreyle odamdan ziyaretçilerle doldu, taştı. Bir tek sınıf arkadaşım bile gelmedi ama. Hastalığımda ziyaretçilerin olup olmamasına önem vermem de az önce sınıf arkadaşlarımla telefonlaşırken birden aklıma geldi. 29 Kasım 1990. Benden sonra kimselere güvenim yok. Ne yapılabilecekse ve ne yapabileceksem hepsini kendim yapmalıyım yapabildiğimce. Arkamda eksik gedik, yarım yamalak işler bırakmak istemiyorum başkalarına. Yine de bırakacağımı, bırakmak zorunda olacağımı da bilerek. Teşvikiye, 3 Aralık 1990. Sayın Orgeneral Necip Torumtay, istifanız dolayısıyla sizi kutluyorum. Çok şerefli istifa müessesesini gerekli kişilere anımsattınız. Gelecekte gerek sizin yerinize gelecek olanlara, gerek devletin basamaklarındaki yetkililere örnek oldunuz. Saygılarımla. Teşvikiye, 3 Aralık 1990. Bir yeni Tantalus işkencesi. Tantalus işkencesi. Tantalus, Anadolu'lu bir kral. Tanrılarla arkadaşlık kurmuştur. Tanrıların her şeyi gerçekten de bilip bilmediklerini öğrenmek için bir denemeye girişir. Oğlu Pelops'u keser, yemek olarak hazırlatıp tanrıların önüne sürer. Tanrılar, Pelops'u yeniden canlandırır ve Tantalus'u Hades'te sonsuza dek açlığa ve susuzluğa yargılı kılarlar. Çenesine dek suya batıktır ama içeceği zaman sular ağzının düzeyinden dibe çekilir. Başının üzerinde en güzel yemişler asılı durur ama koparmak için uzandığında uzaklaşan yemişlere ulaşamaz. Çağımızın tanrısı, enflasyon. Daha iyisi cinsel organı söner. Çıplak kadına uzanacakken yok olur. Bu yeni Tantalus işkencesi yaşlılık olsun. Yemekleri yiyemez midesinden, içkileri içemez hastalığından, gezemez, yürüyemez, cinsel ilişkisi yok. İnsanın her şeyi varken hiçbir şeyi olmaması. 3 Aralık 1990. Sayın Namık Kemal Zeybek. Aşağıda adları yazılı arkadaşlar sizce uygun görülürse 11 Aralık günü ziyaretinizde bulunmak istiyoruz. Asya Afrika Yazarlar Birliği için. Aziz Nesin, Sadun Aren, Ayla Kutlu, Ülkü Orbay, Varlık Özmenek, Şerafettin Turan, Bozkurt Güvenç, Supi Karaman. Olanaksıyla sabah. Teşvikiye, 4 Aralık 1990. Annelik ve babalık öyle bir sanattır ki insan anne baba olabileceği yaşlarda bu sanatı öğrenemez. Bu sanatı öğrendiği yaşta da artık anne baba olamaz. Bu yüzden ninelerle dedeler torunlarını çocuklarından daha çok sever ve daha hoşgörülü, daha sevecen ve daha iyi de eğitirler. Ben şimdi vakıftaki çocuklarımı soyumdan gelen çocuklarımdan çok daha iyi eğitiyorum. Çünkü artık babalık sanatını biliyorum. Teşvikiye, 4 Aralık 1990. Amerikanca sözcük, müzikalin yerine kullandığımız o Fransızca sözcük neydi? Dün akşamdan beri o sözcüğü düşünüyorum. Gece yataktayken uyudum uyandım, uyudum uyandım, hep o sözcüğü düşündüm. Anımsayamadığım sözcüklerin harflerini anımsıyorum hep. Bu sözcükte V vardı. Revü, belvü filan gibi bir şey. Deli olacağım, bulamıyorum. Bu evde sözcük filan da yok ki, bakayım. Müzikal ve o sözcük yerine ben çalgılı şarkılı oyun demeyi yeğliyorum. Europa Hotel, 111, 21 Aralık 1990. 15 Aralık 1990 Cumartesi de gelip 22 Aralık 1990 Cumartesi sabahı 9 uçakla Larnaka'dan Atina yolu ile Connection İstanbul'a döneceğim yarın. Kıbrıs'ta kaldığım 7 gün içinde yazın olarak tasarılarım şunlar. Gezi yazısı. Kıbrıs, Kıbrıslıların. Demirlenmiş demir atmış savaş gemisinden Barış Adası'na. Çocuk öyküsü İmamla Papaz Yağmur Duası'nda. Şiir tasarısı. Öykü Ben Bir Yurtseverim. Öykü Yağmur Duası. Askeri romana not. Öykü Yağmur Yağdıran. Öykü Geveze Rahip Durmadan Anlatıyor. Yorgun ve uykusuz adam etkinlik konularını birbirlerine karıştırarak konferans verir. Devlet başkanı ile konuşurken konserde çağırırlar. Vakıf 2 Ocak 1991. Gol Kralı romanımın iki büyük eksiği var. Biri Sportoto numaraları, biri ve en önemlisi de bir amigo. Amigo psikolojisi anlatılacak. Büyük lokanta sahibi varını yoğunu kulübü için verdikten sonra geceleri gazinolarda çikolata satarak geçinmeye çalışır. İşini, evini, ailesini, her şeyini kaybetmiştir. Yine kulübe bağlıdır. Kulübün rengiyle hep giyinir. Bu romanın içinde ayrı bir dramdır. Amigo, sahada görünmeyen 12. oyuncudur. 13.sü de türbelerdeki evliyalardır. Duvar, Ahmet yaralandığında sonunda onun yanındaki tek ağlayan adam Amigo'dur. O elinde bagetle stadyumu yönetirken bütün dünyayı yönettiği ruhsal durumundadır. Direksiyon da öyle ama stadyum kadar değil. 2 Ocak 1991. Mehmet Kemal'in bu sabah okuduğum yazısından 2 Ocak 1991 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazı öğrendim. Boksör Siyami ölmüş. 2 gün sonra da dayı Muhittin. Gazetede ölüm ilanını görmedim. Görsem de cenaze törenlerine gidemezdim. Artık hiçbir cenaze töreninde bulunmak istemiyorum türlü nedenlerle. Sırtımda, tenimde ölümün parmaklarının ürperten soğukluğunu duyuyorum artık. Gerçekten bugüne dek asıl yazacaklarımın ancak suretlerini yazabildim. Ne olacak? Böyle gelmişler dizisi. Onca oyunlarım, onca anılarım daha neler neler. Hadi vazgeçtim onları yazmaktan. Arkamda darmadağınık bırakmamak için şu yığınlarla belgeleri, kesikleri, notları, mektupları, kitapları, resimleri derleyip toparlayıp bir sıralayabilsem hiç olmazsa. Bu dağınıklık arkamda böyle kalacak diye şimdiden utancını duyuyorum. Nasıl olsa öldükten sonra utanamayacağıma göre. Ne şaşılası. Daha bu sabah 4:20'de yataktan kalktığımda ölümü düşünüyor ve öldüğümde yapması gerekenleri bildirmek üzere Ali'ye bir mektup yazmayı düşünüyordum. Önüm dimdik bir uçurum, dibi sonsuz. Arkam dimdik bir yamaç, doruğu olmayan. Uçurumdan yuvarlanmama bir adım ya kaldı ya kalmadı. Geriye dönüş, kaçış olanaksız. Ali'ye ölüm üzerine düşüncelerimi yazacaktım ve ona yapması gerekenleri anlatacaktım. Kim bilir, belki. Bu umutla yaşıyor insan. Belki zamanım olur da şu dağınıklığı toparlar, sıralarım. Belki zamanım olur da oyunları, şiirleri, denemeleri, anıları, romanları yazarım. Ölümden daha çok korktuğum bunamak, bilinçsizlik. Hey gidi Muhittin, hey gidi Siyami. Siyami Kadıköy gazetesinde beni ve babanın defineciliğini anlatan bir yazı yazmıştı. Tarihsiz. Birlikte Öldüklerim kitabımın bir mezarlık görünümünde olmasını istemiyorum. Öyle bir park olsun ki çiçekler, güller, çimenler arasında yer yer heykellerin bulunduğu bir güzel, bir huzurlu, bir dinlendirici, gezindiğimiz bir park olsun. Rotterdam, 15 Ocak 1991. Çok değerli de olsalar, kullanılmış eski eşyaların sahibi olmayı yeni eşyaya yeğlemiyorum. Bir eşyanın değeri benim kullanmamla başlamalıdır. Anıları çok olan eşyaları, anıları çok kadınlara benzetiyorum. Örneğin çok eskil ve değerli bir koltuk benim olursa, ben o koltuğa otururken o koltukta benden önce oturmuş insanların kucaklarına oturuyormuşum gibi gelir bana. Her eski eşya da işte buna göre. Eşyam yeni, yepyeni olsun ki onun anıları benimle, benim de ona değin anılarım onunla başlamalıdır. Ancak aileden kalan ev, eşya bunun dışında. Aileden kalmış eski eşyalarım olsaydı sanırım ki onları çok severdim. Ama yok gibi bir şey. Birkaç parçası var annemin. Onlar da saadette. Dikiş makinesi, ütü, fanuslar filan. Rotterdam, 16 Ocak 1991. Her şeye evet diyenlerden iğreniyorum. Her şeye hayır diyenlerden nefret ediyorum. Hayırları evetlerden çok olanları seviyorum. 18 Ocak 1991. Sen hangi göklerden kaydın? Bu göbek havası bataklığa. Kenarın dilberi nazlı olsa da nazenin olamaz. Gittikçe hayran oluyorum İstanbul hanımefendilerinin bu sözüne. Hollandalılar aptal, biz akıllıyız, zekiyiz. Kıçı yere yakın budur insanlarız. Hollanda'da en güzel şey 3 kez öpüşmek. En kötü şey niçin 4 kez öpüşmemek? Burada hava sisli, puslu, paslı. Kapan evine uslu uslu, yaslı. Yok ki aslı. Neydi o, gerdaniye mi, nişabur mu faslı? Gömül sevgiye hızlı hızlı. Hollanda, Enşede, Hotel Diş, 1401, 26 Ocak 1991. Bu notu yazmam çok dramatik bir olay gibi geliyor bana. Çünkü notunu yazacağım bu film senaryosunu yazmaya zamanım kalmadığını biliyorum. Ama elimde değil, yine de yazacağım. Ah, kim bilir, belki 1500 yıl yaşarsam bu senaryoyu da yazabilirim, hatta filmini bile çekebilirim. Hollanda'ya geldiğimden, değişik otellerde bir ya da 2 gece kalmaya başladığımdan ve her otel odasında TV'de şu yeni gürültülü ve aşırı devinimli, adlarını bilemediğim müzik izcelerini seyretmeye başladığımdan beri böyle bir film senaryosu yazmayı, hatta filmi almayı tasarlamaya başladım. Bunu yazmaya zamanım kalmadı diyorum ama tasarladığım bu filmi çekecek kadar büyük param olsaydı, bütün işlerimi bırakır hemen bu filmin senaryosunu yazmaya başlardım. Filmin adını bile koydum. Hiçbir şey. Niçin hiçbir şey? Çünkü filmde, senaryoda hiçbir şey anlatılmayacak. Hiçbir şey anlatılmadan yine de olağanüstü güzel film olacak. Filmde hiçbir şey anlatılmayacak demek doğru değil. Tam tersine, bu filmde hiçbir şey anlatılacak. Yani filmde anlatılacak olan şey hiçbir şey. Niçin böyle düşündüm? Çünkü bizim, bütün insanların yaşamımızın çok büyük bölümü hiçbir şeyle geçiyor. Yaşamımızın bir şey, belki bir şey için geçen bölümü hiçbir şeyle geçen bölümünden öyle az ki. Bütün insanlar zamanlarının belli şey için mi, yoksa hiçbir şey için mi daha çok geçtiğini düşünseler, sonuçta yaşamın bütüne yakın bölümünün hiçbir şeyle geçtiği anlaşılır. İşte tasarladığım filmde bu hiçbir şeyi anlatacağım. Söylediğim gibi bu konuyu bana Hollanda'da otel odasında TV düğmesini çevirip ya da almaç düğmesine basıp karşılaştığım o gürültülü ve aşırı devinimli müzik izlenceleri esinletti. Bunlar hiçbir şey anlatmıyordu ama hiçbir şey anlatmayan bu görüntüler yaşamımızın kendisiydi. 10-15 dakika sürüyordu. Bu sürede hiçbir konu, hiçbir şey anlatılmıyordu. Yani hiçbir şey demek olan yaşamımız anlatılıyordu. Bir konu yok, bir mekan yok, bir zaman bile yok. Daldan dala, konudan konuya. Ama yaşamımız bu. Hepsinde ortaklaşa bir yan var. Birbirine bağlantısız olarak izlenen her görüntü rüya gibi. Yani saçmalık. Yani saçmalıklar o ayrı görüntüleri birbirine bağlamıyor, ekliyor. Tıpkı yaşamımızda olduğu gibi. Nasıl rüyalarımızın mantığı yoksa, bu TV'deki görüntülerin de mantığı yok. Bu 10-15 dakika süren saçmalıklar toplamının hiçbir görünümüne niçin böyle diye soramıyoruz. Sorma gereği duymuyoruz. Her ne olursa olsun, nedenli saçma olursa olsun, onu olduğu gibi kabul ediyoruz. Tıpkı rüyalarımızda olduğu gibi. Oldukları gibi kabul ettiğimiz bu saçmalıkların çoğu yine de güzel geliyor bana. Başkalarına da güzel geliyor olmalı ki TV kanallarında en çok bu izlenciler yer alıyor. Hiçbir şey anlatılıyor, hiçbir şey anlatmadan. Tıpkı yaşamımız gibi. Birbiriyle bağlantısız, birbirine yapıştırılarak eklenen saçmalıklar yazacağım. Yani yaşamımızı. Ve elbette kendi yaşamımı, yani yaşadığım kendi hiçbir şeylerim olan rüyalarımı. Bunlar rüyanın mantıksızlığı içinde gelişen değil, değişen, birbirine eklenen saçmalıklar olacak. Burada önemli bir zaman zorluğu var. Anlattığım türdeki TV müzik izlenceleri en çok 10-15 dakika sürüyor. Örneğin niçin 1 ya da 2 saat değil? Çünkü insanın bu güzel saçmalıkları ya da saçmalıkların güzelliğini seyretmeye ancak 10-15 dakikalık dayancası vardır. Daha uzununa dayanamaz. Daha uzun sürünce bunlar niçin diye sorarak mantık aramaya başlar. Oysa bizim filmimiz 1-2 saat sürecek. Öyleyse biz hiçbir şey anlatmayacak değiliz. Hiçbir şeyi, hiçbir şeyin kendisini anlatacağız. Bunu yaşlı bir insanın rüyası, imgelemleri, düşlemleri olarak düşünüyorum. Adam ya da kadın ya da yaşlı erkekle yaşlı kadının ikisinin birden. Belki bunlar karı koca. Çok ciddi, toplumun değer verdiği yaşlı bir erkeğin bu değer ve ciddiliğiyle hiç de bağdaşmayacak olan bilinçaltı sürekli rüyalarıyla, düşlemleriyle, imgelemleriyle ortaya çıkar. Ciddilik ve değeriyle hiç de bağdaşmayacak nitemi, salt yaşlı olan senaryonun kahramanı için değil, bütün yaşlılar hatta bütün insanlar için geçerlidir. Ancak bütün insanlar içinden değerli, ciddi ve yaşlı olanı seçmemin nedeni, karşıtlığı iyice ortaya koyabilmek içindir. O büyük karşıtlık şudur. Bu ciddi, değerli ve yaşlı insan, üstünde toplumsal, ahlaksal, geleneksel kuralların baskısı, yaşlılığı, değeri, ciddiliği oranında ağır olarak vardır. Öte yandan ölüme yakınlığı dolayısıyla boşa geçirilmiş sandığı, geçmiş zamanın doyumsuz açlığı altında ezilmektedir. Baskılı isteklerini şu birçok nedenlerden fiziksel güçsüzlük, yaşlılık çirkinliği, her türlü kurallar gibi gerçekleştiremeyeceğinden, o gizli ve baskılı isteklerini rüyalarında, düşlemlerinde, imgelemlerinde yaşamaya yönelir. Hem de elinde olmadan. Bu istekler çok değişiktir ama çoğu cinsel, fizikseldir. Çünkü yaşlandıkça en çok azalan ve yiten bunlardır. Yaşlı, ciddi, değerli bir kişinin torunu yaşında bir karşı cinse duyduğu cinsel istek örneğin. Ayıpların olmadığı rüyaları yaşamak ya da imgelemler kurmak. Örnekler. Tren kompartmanında karşısındaki çok güzel bir genç kızla onu soyup güçlüce ilişki ya da yaşına uygun ilişki ve buna kızın gönüllü rızası. Uyanınca gerçek yaşamda o kızı arayıp durması, tıpkı bizim halk şairlerinin çoğunun rüyalarında görüp aşık oldukları güzeli yaşam boyu aramaları gibi. Örneğin bu düşlemdeki kızı bir garda, terminalde, bir taşıtta bir an görür koşar ama bulamaz. Birçok en olmayacak yerde böyle karşılaşmak onunla. Kimileyin kız onu hiç tanımaz. Kimi kez sanki o adamın rüyasında yaşadığını bilir. Örneğin futbol oynar o yaşlılığıyla ve goller atar ya da bonus yapar ve yener. İşte saçmalık bunlardır ve tıpkı TV'deki o müzik izlencileri gibi hızlı, birbiriyle bağı olmayan görüntüler olarak birbirine yapıştırılarak eklenir. Yaşlı adam kendini rüyasında çocuk olarak çocukluğunu yaşayarak görür. Çocukluğunda cinsel ilişkiyi gizlice içinden geçirdiği orta yaşlı teyzeler. Onları da soyar ve çocukluk durumuyla onlarla sevişir. Örneğin tebelleş rüyalarım gibi. resmi bir toplantıda ortada konuşurken pantolonsuz olduğunu ya da ayakkabısız olduğunu ayrımsaması. O kahverengi, eskil, yıkık ve korkunç yapılarda dolaşması. Kaynar bataklıklar, pis, bulaşık, yıvış yıvış insanlar. Bu filmde müzik çok önemli. Korkulan bir şey var, ondan kurtulmak için uçmak, bulutlara gitmek, kentin üstünden almak, uçuş. Uçuşta sevgilileriyle birlikte el ele uçmak. Yine örneğin 50 yıl öncesinin o rüyası. Çiçum'un gelişi ve sonra yıllar sonra gerçekten gelişi. Filmin sonu, cenaze töreni. Hiçbir dinselliği olmayan bir cenaze töreni. Bu senaryoyu öykü biçiminde zaman zaman yazmalıyım. Bu konunun dosyasını açabilirim. Çocukluğunda tek onun ilgisini çeksin, tek o görsün, onunla gözüne girsin, gözünde bir değer kazansın diye neler yaptığı, ne özverilerde bulunduğu, gücünü aştığı başarıları anlatılacak. Örneğin denize atlaması, başının yarılması, güreşçiliği, büyük kadının isteğiyle derslerindeki başarısı. O rüyadaki kız yaşamı boyunca onu hep izleyecektir. O hiç ulaşılamayan, ulaşılamayacak kadındır ve hiç yaşlanmaz, hiç maddeleşmez. Adam öldüğünde de o kadın kucağındadır. Bu ölüm meleğidir. Adamın yüz çizgilerinde, silüetinde parmağını dolaştırır. En çok konserde uyumak, dalmak, uyuklamak, Utrecht'teki kilisede, orkestradan bir kadınla ilişki, örneğin klarnet çalan. En çok dalga geçmeyi sağlayan ortamı konserler yaratıyor. 31. ayrımın sonu, sayfa 408.